Ayrım 2. Duyuruyu okuyorsun. Böyle bir işi önerisiyle her zaman karşılaşılmaz. Bir daha okuyorsun. Başka kimselere değil, yalnızca senin için yazılmış sanki. Dalgınlıkla Pro'nun külü çay fincanına düşüyor. Ucuz ve pasaklı bir kahvede oturmuş çay içiyordun. Bir daha oku hele. Genç bir tarihçi aranıyor. Dürüst, düzenli, konuşulan Fransızcayı kusursuz bilen. Bir süre sekreterlik yapabilecek, genç olacak. Fransızcayı bilecek. Bir süre Fransa'da yaşamış olursa daha iyi. Ayda 3000 peso. Yeme içme onlardan. Rahat bir de. Bir de oda. Güneş gören, çalışmaya elverişli. Altında bir kendi adın eksik. Sanki göze çarpar kara harflerle Felipe Montero'yu arıyoruz demeleri eksik. Felipe Montero, Sorbonne'un eski burslu öğrencisi. Kafasına ipe sapa gelmez bir sürü şey doldurulmuş, sararmış belgeleri didiklemeye alışmış tarihçi. Ayda 900 pesoya talim eden yardımcı öğretmen. Ama bu duyuruda gerçekten böyle yazıyorsa insanın içine kurt düşebilir. Birisi şaka etmiş olmasın sakın. Adres Donceles Sokağı 815. Kendin gideceksin. Telefon yok. Masaya hesabı ve bahşişi bırakıp kalktın. Çantayı kaptın. Bir başkası senin gibi seninle aynı durumda bir başka genç tarihçi bu duyuruyu çoktan okumuş, senden önce davranıp işi kapı vermiştir belki. Öyle sanıyorsun. Köşe başına doğru yürürken bu düşünceyi kafandan atmaya çalışıyorsun. Otobüs beklerken bir sigara yakıyorsun, tarihleri ineliyorsun. Sessizce, kafanın içinden. Uykulu öğrencilerin sana saygı göstermeleri için bilmen gerekli olan tarihleri. Kendini hazırlamak zorundasın. Otobüs geliyor işte. Sen kara ayakkabılarının uçlarına dikkatle bakıyorsun, hazırlanmak zorundasın. Elini cebine alıp bozuk paraları karıştırıyor, içinden 30 centavoyu ayırıyor, avucunda sıkıyorsun. Şimdi çevik davranıp hiçbir zaman tam olarak durmayan otobüsün demir borusuna sıkıca yapışıp sıçramak, kendini otobüsün içine atmak, dirseklerine yol açmak, 30 centavoyu ödemek, ayaktaki yolcular arasında güç bela bir yer bulup sıkışmak, sağ elinle tutunacak bir yer bulmak, çantanı sıkı sıkı kavramak, sol elini de kimseye çaktırmadan kağıt paralarını koyduğun arka cebinin üzerine bastırmak zorundasın. Bugünü öbürlerinden farksız kılan, bugünü de yaşayacak ve yarın sabah kahvaltı etmek için aynı kahvede, aynı masaya oturup gazeteni açana kadar onu hatırlamayacaksın. Duyuru sayfasında bir kez daha aynı yazı gözüne çarpacak. Genç tarihçi. Giden olmamış demek dün. Duyuruyu okuyacaksın. Son satırda duracaksın. 4000 peso. Donsel sokağında birilerinin oturmakta olduğu düşüncesi seni şaşırtacak. Kentin eski merkezindeki bu sokakta kimsenin oturmadığını sanırdın. Ağır ağır yürüyor, saatçi, kunduracı, buzdolapçı gibi onarım atölyelerine dönüştürülmüş olan bu eski sömürgeci konakları arasında 815 numarayı arıyorsun. Kapı numaraları daha yeni elden geçirilmiş, üst üste çakılmış, karışmış. 13 numara 200 numaraya komşu gelmiş ve eski azulejo, yani çini, 47 tebeşirle yazılmış yeni numaranın üzerinde duruyor. Yeni numara 924. Gözlerini ikinci kata kaldırıyorsun. Bir değişiklik yok. Kulak tırmalayan müzik yok. Floresan lambaları yanmıyor. Yapıların bu ikinci yüzünü bozan hiçbir şey yok. Volkan taşlarından bir yapı omuzlarına konmuş güvercinlerle kolu bacağı kopuk ermiş heykelleri. Meksika baroğu stilinde işlenmiş taşlar, kafesli balkonlar, bakır oluklar, olukların ucunda taştan hayvan başları. Yeşile dönüşmüş ağır perdelerle kararmış pencereler. Bu senin baktığın ve bakışını fark eden birisinin içeriye çekilmiş olduğu pencereden tuhaf bir sarmaşığın indiği boyaları pul pul kapının üzerinde. İşte 815. Eski numara 69. Boşuna vuruyorsun kapı tokmağını. Bu aşınmış kabartmaları silinmiş bakır köpek başını. Doğa Bilimleri Müzesi'ndeki köpek dölütüne benzeyen bir köpek başı. Köpek sana gülümsüyor sanki. Ve seni üşüten bu soğuk şeyden elini çekiyorsun. Parmaklarına dokunuverince kapı açılıyor. Ve içeri girmeden önce son bir kez daha bakıyorsun geriye omzunun üzerinden. Gürüldeyen, korna çalan ve telaşlarının sağlıksız dumanlarını kusan, hareketsiz, sıra sıra arabalara kaşlarını çatıyorsun. Bu kayıtsız dış dünyanın bir imgesini tutmaya çalışıyorsun. Arkandan kapıyı kapayıp bu üstü örtülü alacakaranlık geçide dikkatle bakıyorsun. Bir çeşit avlu olmalı bu. Islak bitki, çürümüş kök kokusu, rutubet, uyuşukluk veren ağır bir koku. Sana yol gösterebilecek bir ışık yok. Ceketinin cebinde kibrit aranıyorsun. Derken az öteden keskin bir ses. Çatlak bir ses. Hayır, gereği yok. Lütfen. 13 adım yürüyün. Sağda merdiven var. Yukarı çıkın lütfen. 22 basamak sayın. 13, 22, nem kokusu. Çürümüş bitkiler. Her adımında saracak seni. Önce yere döşeli kapak taşları, sonra rutubetten, havasızlıktan şişmiş tahtalar üzerinde yürüyorsun. 22 basamağı sayıyorsun fısıltıyla. Parmaklarının arasında kibrit kutusu, elinde sımsıkı kavramış olduğun çantalı duruyorsun. Rutubetli, eski çam kokan kapıya dokunuyorsun. Kapı tokmağını aranıyorsun. Sonda kapıyı itiyor ve bu kez ayaklarının altında bir halı buluyorsun. İnce bir halı, doğru dürüst serilmemiş. Ayağın takılacak ve seni yer yer birkaç kalın çizgiyi belirten kül rengi ışığa doğru yönelmek zorunda bırakacak. Senyora diye başlıyorsun. Çünkü aklında kalmış olan bir kadın sesidir. Senyora. Şimdi sola dönün. İlk kapı. Girin girin. Kapıyı itip açtığında artık hiçbirinin iyice kapanmasını beklemiyorsun. Artık biliyorsun ki hepsi de kendiliğinden kapanan kapılardır. Dağınık ışıklar kirpiklerinden süzülüyor. İpek bir tül ardından görüyorsun sanki onları. Gözlerin şimdi duvarlara vuran titrek ışıkları görüyor. Sonunda düzensiz konulmuş küçük masalar ve konsollar üzerindeki kandilleri seçebiliyorsun. Bunlardan yayılan ışık, gümüş yürekler, kristal şişeler, yaldız çerçeveli aynalara yansıyor ve bu yanar döner kesintili parıltıların ötesinde uzaktaki yatağı ve seni çağırır gibi olan bir elin belirsiz sallanışını görebiliyorsun. Ancak bu dinsel, ölgün ışıklara sırtını çevirdiğin zaman onu görebileceksin. Karyolanın ayağına takılıyorsun. Başucuna ulaşabilmek için onu dolanmak gerekiyor. Bu küçücük şey yatağın sonsuz büyüklüğü içinde yitip gitmiş. Elini uzattığında bir başka ele değil. Durmadan bir şeyler çiğneyen bir yaratığın kulaklarına ve sık kürküne dokunuyorsun. Parıltılı kızıl gözlerini sana kaldırmış. Gülümsüyor ve kadın elinin yanına uzanmış tavşanı okşuyorsun. Sonra o el de cansız parmaklarıyla seninkine dokunuyor ve uzunca bir süre nemli avucunun içinde duruyor. Sonra elini bu elden kurtarmak için açık parmaklarını yastığın dantellerine doğru uzatıyorsun. Adım Felipe Montero. Duyurunuzu okudum. Evet, biliyorum. Kusura bakmayın, oturabileceğiniz bir iskemle yok. Önemi yok, üzülmeyin. İyi, yana döner misiniz lütfen? Sizi doğru düzgün göremiyorum. Işığa doğru durun. Böyle. Evet. Aves vos feit des etudes. Duyuruyu okumuştum da. Okudunuz elbet. Ne dersiniz? Yapabilecek misiniz? Yüksek öğrenim gördünüz mü? Paris'te madam. Ah, quicam me feit plaisir toujours. Toujours d'entri. Qui vos saves on etait telement habitu et apris. Bakın bu iyi işte. Pek sevindim duyduğuma. Her zaman, her zaman. Evet, biliyorsunuz. Ne kadar alışmıştık ama sonra. Biraz kıyıya çekiliyorsun. Gümüşlerden, mumlardan ve camlardan yansıyan ışık sana ipek bir takkenin örttüğü apak bir baş gösteriyor. Yüzü öylesine yaşlı ki, neredeyse çocuk gibi. Bedeni çarşaflarla, kuş tüyü yastıklarla örtülmüş, boynu ak bir yakalıkla sımsıkı düğmelenmiş, bir şalla sarılı kolları dışarıda ve solgun elleri karnında duruyor. Sen yalnızca yüzüne bakıyorsun. Ama tavşanın bir kıpırtısı gözünü yastıkların yıpranmış kırmızı ipeği üstüne dağılmış ekmek kırıntılarına kaydırıyor. Yıllarım sayılı, Senyor Montero. Ömür boyu uyduğum kuralları bozup gazeteye bu duyuruyu vermemin nedeni bu.
Evet, ben de işte bunun için burada bulunuyorum.
Tamam, kabul ediyor musunuz?
Yani bilmek istediğim...
Elbette, Elbette, merak ediyorsunuz.
Senin komodine, renk renk şişelere, bardaklara, alüminyum kaşıklara, ilaç kutularına baktığını görüyor. Elinin uzanabileceği yerde sarılanmış başka bardaklar, hepsi de beyazımsı bir sıvının bıraktığı tortuyla kirli bir renge bürünmüş. Tavşanın sıçrayıp karanlıkta gözden gittiği anda yatağın pek az yüksek, hemen yer hizasında olduğunu fark edebiliyorsun. Size 4000 peso öneriyorum.
Evet, bugünkü duyuruda da öyle yazıyor.
Ah, demek yayınlandı.
Evet, yayınlandı.
Kocamın yazıları içindi, General Lorente'nin. Ben ölmeden düzene konulmasını istiyordum. Yayınlatmak için. Yeni karar verdim buna.
General, kendisi acaba...
Öldü, senyor. 60 yıl alıyor. Anıları yarım kaldı. Bunları tamamlamak gerekiyor. Ben ölmeden önce.
İyi ama...
Size gerekli bilgileri vereceğim. Kocamın anlatımını kavrayıp ona göre yazacaksınız. Yazıları sıraya koyarken okuyacak ve saydamlığına hayran kalacaksınız.
Evet, anlıyorum.
Saga! Saga! Nereye gitti bu? İci, Saga!
Kim?
Arkadaşım.
Tavşan mı?
Evet, şimdi gelir.
Aşağıya eğdiğin ve öyle tuttuğun bakışlarını kaldıracaksın. Ve o çoktan ağzını kapamış olacak.
Ama bu sözü, şimdi gelir.
Sözünü, yaşlı kadın şu anda söylüyormuş gibi gelecek sana. Arkana bakıyorsun. Dinsel eşyadan dağılan ışık gözlerini alıyor. Kadına yeniden baktığında gözlerinin açık kaldığını görüyorsun. Su gibi ve aydınlık. Kocaman. Göz bebeklerini çevreleyen sarımsı saydam tabakayla hemen hemen aynı renkte. Bu bakışı korumak içinmiş gibi inik duran göz kapaklarının sık kırışıklıkları arasında yitip giden saydamlığı bir tek göz bebeğinin karası kırıyor. O bakış şimdi yeniden kara mağarasının derinliklerine çekilip kayboluyor. Artık burada kalırsınız. Odanız yukarıda. Orası daha aydınlıktır.
Sizi rahatsız etmesem diyordum. Yazıları ben evde de inceleyebilirdim.
Burada kalmanızı istiyorum. Vaktimiz az.
Ben gene de...
Aura. Odasına girdiğinden beri ilk olarak kımıldadı. Elini yeniden uzattığında hemen yanı başında o hızlı solmayı duydun. Ve kadınla seninki arasında bir başka el uzandı ve yaşlı kadının parmaklarına dokundu. Başını genç kızın durduğu yana doğru çevirdin. Sana çok yakın olduğu için bütünüyle göremediğin genç kızın olduğu yana. Birdenbire ortaya çıktı. Sessizce, duyulamayan ama gerçek olan sesler bile çıkarmadan çıktı ortaya. Çünkü bu duyulamayan gürültüler sessizlikten de güçlüdür. Çünkü hemen anımsanır bu sesler.
Söylemiştim size geleceğini.
Kimin geleceğini?
Aura'nın, can yoldaşım, yeğenim.
Merhaba.
Genç kız başını eğecek, yaşlı hanım da aynı anda onun yaptığını yapacak. Bu Senyor Montero, bizimle birlikte yaşayacak.
Birkaç adım geriye çekileceksin. Yoksa mumlardan dağılan ışık gözlerini alacak. Genç kız göz kapaklarını kapalı tutuyor. Ellerini bir bacağının üzerinde kavuşturmuş. Sana bakmıyor. Yatak odasının ışıklarından sakınıyormuş gibi gözlerini yavaş yavaş açıyor. Kıyıya vurup köpük olan, sonra bir dalganın tepesinde yeniden yeşil huzura geri dönen deniz yeşili gözlerini sonunda görüyorsun.
Olamaz. Olamaz diyorsun kendi kendine.
Bunlar bugüne kadar gördüğün, bundan sonra da göreceğin bütün yeşil gözler gibi güzel ve yeşil gözler. Ama yine de yanılmıyorsun. Bu gözler dalgalanıyorlar, değişiyorlar. Sanki sana ancak senin isteyip görebileceğin bir görüntü sunuyorlar.
Peki, sizinle kalıyorum.